Ayrım 35, Hesaplaşma, Jack DeBrule, sayfa 328. Mercer telefonuna uzanmak için yatağında kaydı. Miami'den Dave Solman'ı aramak istiyordu. Deniz hukuku avukatının kendisine tankerle ilgili güncel bilgi vermesini istiyordu. Zor bir işti, muhtemelen sonuç vermeyecek beyhude bir girişim olacaktı. Ama bazen kazlar altın yumurta yumurtlarlardı. Kapısı yüksek sesle vurulduğunda eli telefondan bir santim ötedeydi. Yataktan kalkıp kapıyı açtığında hızla bir adım geriledi. Aggie Johnston kot pantolon, kazak ve zeytin yeşili anorağını giymişti. Bir beyzbol kepi başını örtmüş, kulaklarının yanlarından ipek lifleri kadar narin saç filizleri sarkmıştı. Mercer'ın deri ceketini kolunun altında taşıyordu. Mercer kızın yüzündeki kızgın ifadenin arkasında ona kesinlikle belli etmemeye çalıştığı daha derin duygular, varlığından kendisinin bile haberdar olmadığı gizli bir yer bulunduğunu anlamıştı. Aggie'nin canının yandığını ve korktuğunu biliyordu. Mercer'ın kalbi göğsünde hızla vuruyordu.
''Sana söylemem gereken bir iki şey var.'' Aggie'nin sesi çatlak çıkmıştı.
''Var mı gerçekten?'' Duygularını belli etmemek için Mercer'ın sesini zorlaması gerekmişti. Aggie onu iterek odaya girip kapıyı kapattı.
''Alaska'yı ve yanı terk edeceğimi bilmeni istedim.''
''Niye?'' Mercer'ın yüzünde fesat bir gülümseme belirdi.
''Ne niye? Niye mi terk ediyorum?''
''Hayır, neden bana anlatıyorsun?'' Aggie'nin yüzündeki rahatsız, duygusal dalgalanmaları gören Mercer'ın gülümsemesi iyice yayıldı. Kızın bu soruyu beklemediği kesindi.
Bocalayan Aggie, ''Sadece söylemek istedim.'' diye cevap verdi. ''Bıktım. Yan'ın egosundan, kendisini büyük görmesinden, senin aşırı abartılı kahramanlık gösterilerinden.''
Mercer gösteri değil diye takıldı Aggie'ye.
''Lanet olsun Philip, senin gözünde her şey bir şaka mı?''
Aggie'nin ona ilk ismiyle hitap etmesi kendisini olduğu kadar Mercer'ı da şaşırtmıştı. O da bir anda elle dokunulabilir bir şeyle dolu samimi bir mekana dönüştü. ''Hayır Aggie.'' Mercer'ın sesi daha önce hiç göstermediği sevecen bir tınıyla çıkmıştı. ''Kerikov'un ya da eski erkek arkadaşının bir şaka olduğunu düşünmüyorum. Evime yapılan saldırıların, Howard Small ve kuzenlerinin ölümlerinin de şaka olduğunu düşünmüyorum. Bunların hiçbiri şaka değil. Benim sana anlatmaya çalıştığım da buydu.''
''Peki ya biz?''
Aggie o kadar alçak sesle konuşmuştu ki Mercer onu zorlukla duyabilmişti. Ummadığı bu soru karşısında şaşırma sırası şimdi Mercer'a gelmişti. Yanıt vermeye fırsat bulamadan Aggie bakışlarını ondan kaçırıp yüzünü kapıya döndü.
''Boş ver.'' dedi. ''Önemi yok. Benim için her şey bitti. Peel, Yan, sana olan aşkım.''
Mercer onun adını söylediğinde Aggie'nin eli kapıya uzanıyordu. Aggie'nin gitmesine izin veremezdi. Ve Mercer'ın duyduğu arzu sesinin boğuklaşmasına yol açmıştı. İkisi de ilk defa savunmaya geçmemişlerdi. Birbirlerine iki hasım gibi değil de aralarında güçlü bir çekim olduğunu kabul eden, akılları iki vücudunda hiç kuşkusuz arzu ettiği şekilde birleşen bir erkek ve bir kadın gibi bakıyorlardı. Aggie odanın ortasına yürüyüp anorağını çıkardı. Mercer onu sırtüstü yatağa devirmeye yetecek bir güçle üzerine atılıp yüzünü ellerinin arasına alıp dudaklarını çılgınca öpmeye başladı. Mercer'ın kolları Aggie'nin vücuduna dolandı. Bir eliyle kızın tişörtünü pantolonunun içinden çıkarırken diğeri ince boynunun arkasındaki pürüzsüz tende dolaşıyordu. Aggie korkmuş bir hayvan misali Mercer'ın kendisini kollarıyla sarıp sarmalamasını istermişçesine onu kendisine sıkıca çekti. Kızın Mercer'ın ağzında usta ve kadifemsi dokunuşlarla dolaşan dili utangaçlıktan nasibini almamıştı. İkisinin de hareketleri ateşliydi. Keşfetme, öpme, sahip olma arzusuyla ileri gitmeye teşvik edilen elleri hiç durmuyordu. Bilinçsizce yatağa düştüler. Vücutları birbirlerine sıkıca kenetlenmiş, ağızları yalnızca kesik kesik aldıkları soluklarıyla iniltilerin çıkmasına yetecek kadar aralanmıştı. Ve yorgan da bedenlerinin değişken hareketlerine katılıyordu. Mercer saygıyla karışık merakla ''Neden?'' diye sordu.
''Kapa çeneni, ikimiz de bunu istiyoruz.''
Aggie Mercer'ın kaba etlerini yakalayıp onu kendisine doğru çekti. Ege'nin tişörtü boğazının etrafına dolanmıştı. Kıvranarak pamuklu giysiden kurtulması yalnızca bir saniye sürdü. Sütyen giymemişti ve kızın göğüslerini görmesiyle birlikte Mercer cinsel uyarının doruklarına çıkmıştı. Elleri sanki bağımsız hareket ediyorlarmış gibi hiç durmuyorlardı. Bir kadının vücuduna dokunmak söz konusu olduğunda Mercer ellerinin her zaman bilincinde olmuştu. Çok uzun zamandır devam etmekte olan fiziksel çalışmalar nedeniyle elleri nasır tutmuş ve yaralanmıştı. Ayaları bir çöl sürüngeninin boynuzsu derisini andırıyordu. Parmakları öylesine sertleşmişti ki eklemleri orta çağdan kalma bir zırhtaki çatlaklara benzemişlerdi. Cildi Ege'nin göğsüne değdiğinde kız öpüşmeyi bırakarak tiz bir sesle ''Aman Tanrım'' dinledi. Telefon o anda ancak bir kilise çanı kadar davetkar olabilen sesiyle çaldı. Mercer hayatında bir çağrıyı hiç bu kadar duymazdan gelmek istememişti lakin bunu yapamayacağını biliyordu. Kızgınlıkla Ege'nin üzerinden indi ve telefon tekrar çalarken kıza baktı. Ege'nin yüzündeki sersemlemiş ifade Mercer'ın o güne kadar gördüğü en acı verici şeydi. Bu ifadeyi görmezden gelmek için kendisini zorlayarak aizeyi kaldırdı. ''Alo, Mercer, ben terminalden Mike Collins.'' Alyeska'nın güvenlik şefi eski bir polisin sakin ve gözlemleyici bakışları, eski bir askerin uzun yara izi Mercer'ın gözünün önünde canlandı. Ege'nin sırtını kendisine dönerek tekrar giyinmesini izlerken acı bir sesle ''Arabanı bekliyordum'' dedi. Andy Lindstrom da bekleyebileceğini söylemişti. Kıyamet koptu. Fairbanks'taki ana depomuzda bir çeşit karışıklık oldu ve terminaldeki bütün bilgisayarlar kilitlendi. Andy seni aramamı istedi. Bir şeyler olacağını bildiğine göre ne olduğuna dair bir fikrin var mı? Ben oraya geliyorum. Yetkililere haber verdiniz mi? Mercer Ege'nin anorağını giymeye çabaladığını görmüştü. Ege ona bir an baktıktan sonra kapıyı arkasından sessizce kapatarak gitti. Mercer ona engel olamamıştı. Ege'nin de engel olmasını istemediğini fark etmişti. Mercer'ın hiçbir tercih hakkı yokken Ege seçimini yapmıştı. Üzgün bir tavırla tüm dikkatini tekrar Collins'a yöneltti. ''Henüz vermedik, en azından bilgisayarlardaki sorunla ilgili olarak. Fairbanks'taki sorunu bize polisler bildirdi. Anladığımız kadarıyla deponun ana giriş kapısının önünde yapılan bir protesto gösterisi çığırından çıkmış.'' Fairbanks polisine göre Peel değil, yerlilerin haklarını savunan ve bizi kutsal topraklarını çalmakla suçlayan bir grupmuş. Ayaklanma için endişelenmeyin, önemli değil. Mercer botlarını bağlayabilmesi için ellerinin serbest kalması amacıyla telefonu omzuyla başı arasına sıkıştırmıştı. Collins'a Hanna'nın özel cep numarasını verdi. Onu arayıp kim olduğunu ve benim Elmendorf Hava Üssü'nün alarma geçirilmesini istediğimi söyle. Neden? Fairbanks'teki ayaklanmanın önemsiz olduğunu söyledin. Bir grup Eskimo sever biraz gürültü çıkarmış hepsi o. Trans-Alaska petrol boru hattının daha uzak noktalarındaki bazı güvenlik görevlerini harekete geçirdim. Bir iki saat içinde dağılırlar. Mercer sert bir sesle evet ama adamların gölgeleri kovalarlarken... Kerikov gerçek saldırısını yapacak ve senin güvenlik görevlilerin o saldırıyla ilgilenemeyecek kadar uzakta olacaklar dedi. Ben 20 dakika sonra orada olurum. Mercer Blazer'ı çalıştırırken Ege'yi otoparkta göremedi. Daha sonra onu aramadıkça da Ege'yi bir daha göremeyeceğini biliyordu. Midesinde bir boşluk oluştu ve Mercer muhtemelen böyle olmasının daha iyi olduğunu düşündü. Ege Mercer'ın odasının birkaç kapı ilerisinde meşrubat makinesinin bulunduğu girintide bekliyordu. Hücum eden yaşlarla bulanıklaşan gözleriyle Mercer'ın gidişini izledi. Yanın yüzüğünü geri vermesi yanla olan ilişkisine, Peel'la olan bağlantısına kesin noktayı koymaya yönelik bir hareketti. Mercer için de aynı şeyi istemiş, kendisiyle ve ikisiyle ilgili kafasını kurcalayan tüm sorulara tatmin edici yanıtlar bulabileceği son bir an geçirmeyi arzu etmişti. Ama bu isteği gerçekleşmemişti. Yine aynı şey olmuş, bir kez daha ne sevgili ne de düşman oldukları bir belirsizlikte asılı kalmışlardı. Ege artık buraya onunla yatmak için geldiğinden ve hissettiği duygulardan arınmak istediğinden emindi. Ama bu olay gerçekleşmediği için de ona karşı hissettiği duygular şimdi eskisine göre iyice yoğunlaşmıştı.
Egi onunla cinsel ilişkide bulunmayarak bir şekilde bu ilişkinin ömrünün uzaması olasılığını arttırmayı başarmış olabilirdi. Ama Mercer'ın belli bir amaca yönelik uzun adımları onu koridorda giderek uzaklaştırırken Egi göğsünün ağrıdığını hissetti. Yaşlar en sonunda gözlerinden aşağıya doğru süzülmeye başlamışlardı. Mercer'ın gittiğinden kesinlikle emin olmak isteyen Egi otelden ayrılmadan önce birkaç dakika daha bekledi. Otopark neredeyse tamamen boştu. Siyah bir minibüs çıkış kapılarının yakınlarına park etmiş, döküntü bir pick-up da otelin lobisine en yakın noktayı işgal etmişti. Egi'nin kiraladığı araba burnu binaya dönük olarak minibüsün yanında duruyordu. Egi muhtemelen bir yere takılmış olan büyük anahtarlığı kurtarana kadar cebini kurcalayıp sonunda anahtarı çıkardı. Dikkatini arabanın kapısındaki yuvarlak gümüşü anahtar deliğine vermiş olduğu için minibüsün motorunun çalışmakta olduğunu fark etmemişti. Minibüsün yan kapısı açılıp kızın arabasının yanındaki darbe engelleyici çıtalara çarpınca Egi anında anahtarı ucu madeni bir pençe gibi iki parmağının arasından çıkacak şekilde avucunda sıkıştırarak arkasına döndü. Sayısız gecelerde Washington'da arabasına yürürken adet edindiği tamamen refleksten kaynaklanan bir hareketti bu yaptığı. Minibüsün yan kapısından iki kişi atladı. Egi'yi aralarını alıp iki arabanın arasında kapana kıstırmışlardı. Egi büyük bir hızla dönerek bir an iki adama baktı ve tuzağın ne denli iyi kurulmuş olduğunu kavradığında da derin bir umutsuzluğa kapıldı. Adamlardan birinin elinde beyaz bir bez vardı ve bezi sanki dehşet verici bir pisliğe bulamış gibi vücudundan uzak tutmaya dikkat ediyordu. Egi onun bir gece önce barda kendisini taciz etmeye çalışan adam olduğunu fark etti. Tanıdığı tehdide odaklanmak amacıyla sırtını tanımadığı saldırgana döndü. Döndüğü anda da diğer adam arkasından atılıp bir hamlede kızın kollarını yakaladı ve arkasında kavuşturarak onu kıpırdayamaz duruma getirdi. Egi ayağıyla kendisini tutan adamın tarak kemiğine vurdu. Adamın kızı tutan elleri bir an için gevşediğinde Egi hızla arkasına dönerken dirseğini adamın çenesine indirdi. Kendinden geçmemiş olmasına rağmen epeyce sersemlemiş olan adam geriye doğru sendeleyerek minibüse çarptı. Adamla kızın arabasının arasında az bir boşluk vardı ve Egi fırsattan istifade o boşluğa doğru atıldı. Elinde bez olan diğer adam kızı yakalamak için fırladı. Güçlü bir el omuzunu yakaladı, çelik gibi parmaklar boynunun altında kalan ete gömüldü. Egi duyduğu acı yüzünden neredeyse kıpırdayamayacak hale gelmişti. Silkinerek kurtulmaya çalıştıysa da boynundaki aman vermez baskının şiddeti kızı dizlerinin üzerine çökertip avazı çıktığı kadar bağırtana dek arttı. İki aracın önündeki otelin pencerelerinden biri açıldı ve çıplak göğüslü bir adam normalde sineklik olması gereken boşluktan başını dışarı uzattı. Yanağından kan damlayan adamın yumuşak ifadeli yüzü fırça gibi uzamış kır sakalla kaplıydı. Göğsüyle karnındaki kıllar bir vizonun kürkü kadar siyah ve gürdü. ''Ne halt ediyorsunuz aşağıda?'' kelimeleri uzatarak ağır ağır konuşmuştu. Ebu Elam, Egi Johnson'ı bırakıp klorforma batırılmış bezi attı ve kısa Espas 12 tüfeğinin kabzasının ortaya çıkması için kendi etrafında süratle dönerek paltosunun eteklerini havalandırdı. Eli anında kabzayı bulup silahı ateşlemeye hazırlandı. Silahın gizlendiği özel omuz donanımının cırt cırtı ufacık bir çekişle açılmıştı. İlk ateş pencerenin camlarını paramparça etti, mermiler ölümcül bir meraka sahip otel konuğunu vurmaya yetecek kadar yayılmamıştı. Onun ardından yapılan iki el atış o denli peş peşe gelmişti ki sesleri birbirlerine karışmış ve adamın yüzüne isabet ederek başını kırılma noktasına gelip de kafatasının içeriğini otel odasının duvarlarına püskürtene kadar lastik bir cadılar bayramı maskesi gibi arkaya yatırmıştı. Bir an hafif bir endişeyle pencereden eğilmiş olan adam bir saniye sonra boynunun olması gereken yerde oluşan siyah ve dağınık bir kökten kızıl siyah kan akan kafasız bir cesede dönüşmüştü. Elan Franchi tüfeğini deri paltosunun altına soktu ve tekrar Egi'ye baktı. Kızın yüzü bembeyaz kesilmişti ve Elan'ın ayaklarının dibinde yatarken dudakları titriyordu.
Elam ilaçlı bezi alırken minibüse bin diye emretti. Egi hareket edemiyordu. Elam'ın omzunun üzerinden bir zamanlar insan olan boşluğa bakıyordu. Ama Elam yüzünde mide bulandırıcı bir şehvet ifadesiyle öne doğru bir adım atınca Egi de kendisini toplamaya ayağa kalkmaya çabaladı. Daha önce vurduğu adam da kendisine gelmiş ve bu defa akıllılık edip ayaklarını Egi'nin menzilinin dışında bırakarak kızı tekrar mengene gibi tutmuştu. Egi adamın sertleşmiş olan aletinin kalçalarına dayandığını hissedebiliyordu. Ebu Elam bezi Egi'nin ağzının üzerine bastırınca kızın yeşil gözleri büyüdü. Tüm çabasını harcamasına rağmen Egi hastane kokan iğrenç kloroformla başa çıkamıyordu. Zihni bulanmaya, vücudu duygularını kaybetmeye başlamıştı. Adamlardan birinin apış arasına sürtünen sert parmakları artık gerçekliklerini kaybetmişlerdi. Alyeska terminalinin operasyon kontrol merkezine vardığında Mercer büyük bir karışıklıkla ya da en azından ufak çaplı bir ayaklanmayla karşılaşacağını zannediyordu. Oysa Alyeska'nın alışılagelmiş kırmızı kamyon filosunun durduğu otopark bugün boş, saçakların altına monte edilmiş hoparlörler suskundu. Binanın çatısındaki telsiz kulesi tamamen sesin içinde kalarak gözden kaybolmuştu ve operasyonlar merkezinin arkasındaki elektrik santrali ile 95 metre uzunluğundaki buhar dönüştürme tesisi sadece çakmaklı olan güvenlik ışıkları sayesinde görülebiliyordu. Binanın içinde koridorlar boş ve tüyler ürpertecek kadar sessizdi. Kumanda odasına giden Mercer'ın botları ağır ve gıcırtılıydı. Alyeska'nın operasyonlar şefi Andy Lindstrom, mavi yüzlü kumanda konsollarından birinin başındaydı ve konsolun yanındaki ahşap taklidi damarlı masanın üzerinde bir kahve fincanı duruyordu. Lindstrom'un önünde çökmüş omuzlarına dökülmüş kepekleri gösteren siyah bir balıkçı yaka kazak giymiş genç bir adam oturmaktaydı. Önündeki birkaç ekranın birinde kayarak geçen bilgisayar kodlarını izleyen genç adamın pençe pençe kızarmış yüzünde kendinden geçmiş bir ifade vardı. Mercer adamın gözlük camlarının kirli, biçimsiz kulaklarının üzerinde kavis yapmış saplarının uçlarının kemirilmiş olduklarını gördü. Botlu ayaklarından birini siyah ve krom sandalyelerden birinin üzerine koymuş olan Mike Collins, dişlerinin arasına sıkıştırılmış koca bir proyla telefonda görüşüyordu. Western tarzı gömleğinin koltuk altları ter iziyle koyulaşmış, yanağındaki yara izi parlak, erguvani bir renk almıştı. Lindstrom ve bilgisayar operatörü, Collins'in telefonun diğer ucundaki kişiye yapmakta olduğu sözlü saldırıyı duymazdan gelmişlerdi.
''Canın cehenneme Ken, siz bir krizle karşı karşıya kaldığınızda benim ekipmanımı hatta adamlarımı bile ödünç alma konusunda hiçbir sorun yaşamadınız. Onun için bana depodaki isyanın dahili bir mesele olduğunu ve eyalet polisini ilgilendirmediğini söyleme, tamam mı? 5 ve 6 numaralı pompa istasyonlarından adam getiriyorum ve buraya varmaları birkaç saat alır.'' Olay yerindeki adamlarımın bildirdiklerine göre Fairbanks polisi başkaldırı için birimler göndermiş ama protestocuların sayısı onlardan daha çokmuş.
Collins eyalet polisinin temsilcisini dinlemek için sözlerini ara verdi. Yara izi erguvan renginden kırmızıya döndü ve bakışları sertleşti.
Destek için seni aramadıklarını biliyorum. Tanrı aşkına ben şu anda ne halt etmeye seninle konuşuyor olabilirim. Ben yardım istiyorum. İsa, Meryem ve sen karısını asla beceremeyen talihsiz herif. Beni duymuyor musunuz? Ekipmanların bulunduğu depoda yardıma ihtiyacımız var Ken. Hem de hemen.
Collins tatmin edici bir gürültüyle ahizeyi yerine koyup yaşadığı düş kırıklığı ve öfkesi yüzünün her yerinden okunan bir ifadeyle Mercer'a döndü.
Düşünüyorum da ben de bir zamanlar onun gibi lanet olası kurallar ve yönetmeliklerle eli kolu bağlanan bir polistim. ''Bu nasıl bir karmaşa tanrım?''
Mercer ceketini çıkarıp odanın arka tarafındaki masanın üzerine atarken neler oluyor diye sordu. Güvenlik şefinin yerine Andy Lindstrom her şey diye yanıt verdi. ''Mercer, bu iğrenç aletler şu anda ona biraz zor anlar yaşatıyor olsa da bu bizim yerleşik bilgisayar uzmanımız Ted Mosse.'' Ted Mosse ayağa kalkmak ya da Mercer'ın elini sıkmak gibi bir girişimde bulunmadan omzunun üzerinden Mercer'a baktı. Mercer onu önceki geceden hatırlamıştı. Petrol işçileriyle Peel aktivistleri arasında yaşanan kavga sırasında Mossey bardaydı. Ancak kavgaya karışmamıştı. Efemine genç adam başını anında önüne çevirip tüm dikkatini tekrar bilgisayarlarına yönelttiğinden Mercer onun da kendisini hatırladığını anlamıştı. Mercer genç adamın kendisinden korktuğunu düşündü. Ne anlama geliyordu bu şimdi?
35. ayrımın sonu. Sayfa 337.